Merhaba, ben Evrim Sümer. Laylu ve Ben'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Normalde Galata'daki Postane İstanbul'da yapıyorum kayıtlarımı ama bugün farklı bir yerdeyim. Farklı birinin stüdyosundayım. Konuğum Evrim Kur'an. Aslında ben ona konuk oldum, o da bana konuk oluyor. Evet, konuğum Evrim Kur'an. Kim Evrim Kur'an? Yani eminim ki çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler için söyleyeyim. Araştırmacı ve yazar. Araştırmalarında en çok kuşak araştırmacısı ortaya çıkıyor. Hatta ben bütün bu kapsamda çalıştığını öğrenmeden önce onu sadece kuşaklar üzerinde çalışan biri zannediyordum. Sonra tanıdıkça, okudukça, podcastini daha çok dinledikçe aslında ne kadar derinlikli biri olduğunu öğrendim. Mayıs'ta da yeni bir kitabı çıkıyor, Imposter Sendromu. Bu kadınlara dair bir şey. Onu neyse ayrıca belki konuşuruz. Hoş geldin Evrim.
Hoş bulduk Evrim.
Bugün kaydı stereo dinleyenler iki kulaklığın arasında dilek tutabilirler.
İyi fikir.
Evrim Kare. Evet, Evrim, hemen 101 soruyla başlayacağım. Kuşak araştırmacısı nedir?
Güzel bir soru. Sık sorulan bir soru. Nereden çıktı bu? Öyle meslek mi olur? Buna çok söyleniyor bu. Öyle meslek mi olur? Adı üstünde kuşakları çalışıyorum. Jenerasyonların arasındaki her başlıkta, aklına gelebilecek her başlıktaki davranış farklılıklarını, benzerlikleri çalışıyorum. Yani aslında zamanın ruhunu çalışıyorum ben. Farklı zamanlarda doğmuş insanların, toplulukların, toplumların nasıl çalışanlar, nasıl partnerler, nasıl tüketiciler, nasıl bireyler olduğunu, birbirlerinden gerçekten farkları olup olmadığını çalışıyorum. 24 yıldır yaklaşık bu alanda
Peki,
çalışıyorum.
Peki neden kuşaklara odaklanmak istedin? Bu kişisel merakım.
Canım istedi.
İlgi alanın yani.
Çok uzun yıllar önce 90'larda bu konu daha Türkiye'de hiç bilinmediği bir dönemde. O zamanlar bir yüksek lisans çalışması yapıyordum. 90'ların sonu, 2000'lerin başı ve örgütsel çekicilik üzerine çalışıyordum. Organizasyonların nasıl daha çekici hale gelebileceği konusu bu. Ve şunu fark ettim. Bambaşka bir nesil geliyor artık. O zaman Y jenerasyonuydu o zamanki çocuklar, büyümeye teşne olanlar. Ve bizim bunları işe almamız, bir sektörde motive etmemiz, hayatın içerisinde onlara yer açmak için sunabileceğimiz kaynaklar, bunlar sanki bize sunulanlardan farklı olacak gibi bir hissiyatım oldu. Ve etrafımı gözlemlemeye başladıkça da bunun bir kuşak meselesi olduğunu gördüm. Ama ben hiç kuşak çatışması demem. Dediğimin ucunu ısırırım. Ve aslında bir çatışma olmak zorunda olmadığını ve kuşakların birbiriyle bütünsel bir ilişki sistemi içerisinde olabileceklerini gördüm. O günden bugüne yaptığım bütün çalışmaları, aldığım eğitimleri, okumalarımı ama her şeyi buna dayandırdım. Merkezinde çalışmalarımın bu var. Bu alanda kitaplar yazdım, araştırmalar yaptım ve şu anda da ekseriyetle kurumlara, marka iletişimlerinde veya örgütsel çekicilik, yani daha çekici şirketler olma heveslerinde, isteklerinde danışmanlık veriyorum ve araştırmalar yapıyorum. Dünyanın alandaki en büyük araştırma şirketi Universum'un Türkiye lideriyim aynı zamanda. Biz 12 yıldır dünyanın en büyük gençlik araştırmasını Türkiye'de de gerçekleştiriyoruz. Kuşak araştırmacısı deyince beni daha çok böyle Y kuşağı, Z kuşağı, işte gençler ve çocuklar üzerine deneyimli biri zannedebiliyor insanlar ama hayır, ben tüm kuşakları çalışıyorum. Mesela Türkiye yaşlanan bir ülke. O yüzden deneyimlileri, ben bizim kuşağa deneyimli genç diyorum. Deneyimlileri de çalışıyorum ve birlikte nasıl daha anlamlı bir bütün içerisinde yer alabiliriz, buna bakıyorum. Şimdi mesela kadın da çalışıyorum. Hem bir feministim hem bir toplumsal cinsiyet araştırmacısıyım aynı zamanda. Ama toplumsal cinsiyete bakışımda da kuşaklar var. Farklı kuşaklar nasıl bakıyor ebeveynliğe, aşka, toplumsal cinsiyete? Yani aklına gelebilecek tüm kavramları. O yüzden yıllar önce şöyle bir karar verdim Evrim. Dedim ki ben sadece kuşak çalışacağım. Çünkü ben genelde derinlemesine uzmanlığa inanıyorum. Çok böyle generalist bir tip değilim.
Evet, her şeyi biraz bilmek değil, bir şeyi çok iyi bilmek.
Bir şeyi en dibine, derinine kadar bilmek benim için çok önemli. Ben gençken bunu seçtim kendime. Ve hayata şükürler olsun ki bu benim için bir kariyer oldu. Yani buradan para kazanabildim. Dolayısıyla odağım bu.
Nefis. Bir sonraki sorumu da aslında cevaplamış oldun. Kuşakları tanımak neden önemli demiştim. Zaten o otomatik olarak cevaplandı. İleri de mesela şey dedin ya, kuşak çatışması demeyi sevmiyorum. Dinleyenlere de çok güzel bir aslında başlangıç cümlesi oldu bence. Çünkü ebeveynler ve çocuklar hep çatışır ya. Aslında buna çatışma demeyerek zaten galiba başlamak İşi çözmenin yollarından biri, değil mi?
Kesinlikle çok doğru bir başlangıç noktası bu. Sen bir ebeveynlik podcast'i yapıyorsun. O yüzden oradan girelim. Ebeveynlerden bunu çok duyuyorum ben. Biz bu Z kuşağıyla ne yapacağız? İşte ah bu ergenler falan, bunları çok duyuyorum. Aslında bu bize servis edilmiş, öğretilmiş bir çaresizlik. Buna başka bir perspektiften bakabiliriz. Ben buna yaratıcı yıkım diyorum. Hı hı. Birbirimizde artık işe yaramayan kavramları, konseptleri yaratıcı, hı hı, bir biçimde yıkabiliriz. Bunun, hı hı, için de öğrenmeye, evet, açık olmak lazım.
Bir psikiyatrist arkadaşım zaten ergenlik için şey der, ergenlik şehirli insanın sorunudur. Sen git bakayım kırsala der, köye meye, orada ergenlik diye bir dert mi var? Yok.
Evet, Alper
diyor,
değil mi? Dinledim Alper Asanoğlu. Evet. Buna çok katılıyorum. Alper'in, evet, ifadelerine çok katılıyorum. Tabii ki böyle bir süreç var. Ama kimisinin de ergenliği bayağı ileri yaşlarda da devam ediyor. İleri ergen denen 30 yaş üstü insanlar da var.
Tabii bir de ergenliğin bitişi de şimdi ötelendi ya. Erkeklerde 28 sanırım, kadınlarda 26. Eskiden 20'lerde bitiyordu. Şimdi bitmiyor ergenlik, bitmiyor yani.
İşte bu mesela benim çalışma alanlarımdan biri. Neden bitmiyor?
Neden bitmiyor?
Çünkü bağlam değişti. Ben bağlamı çalışıyorum. Yani 1960'lardaki genç, 1990'lardaki genç, 2020'lerdeki genç, onların bağlamları çok farklı. Hı hı. Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. Hı hı. Yediğimiz, içtiğimiz, gördüğümüz her şey, hı hı, değişiyor. Bir tek kafa yapımız, hı hı, değişmiyor.
Bu anneler daha çok, yani ebeveyn diyeyim, çocuğunu bir salmıyor ya. O yüzden mi acaba ergenlik bitmiyor? Ama şimdi Türkiye'de tamam, bunu anlarım da dünyada böyle değil. Avusturya'da yaşadım 1000 yıl. Orada çocuk 16-17 olunca koyarlar kapının önüne, git kendi haline bak derler.
Ne güzel söyledin. Geçenlerde bir toplantıya katıldım, sadece kadınların olduğu ve sorular hep buydu. Ne yapacağız, ne edeceğiz, işte nasıl baş edeceğiz falan. Ben de şöyle hiç bilimsel olmayan bir yanıt verdim. Bir salın lütfen diye. O salmak çok önemli. Bir uzmanın bir çalışmasını okudum, şöyle yazmıştı. Çok etkilendim bundan. Anneler, babalar çocukları hakkında konuşmayı çok seviyorlar ama çocuklarıyla konuşmayı sevmiyorlar.
Ya evet. Evet. Peki ergenlik niye bitmiyor? O bağlam değişti. Hani sadece salmak olarak. Çünkü Türkiye'yi hakikaten anlıyorum ama dünyada niye bitmiyor? Çünkü sonuçta global olarak ergenliğin bitiş süresi ötelendi.
Çünkü aslında sadece Türkiye'de değil, dünyada gençlerin mücadele alanları çok arttı. İtiraf etmek gerekirse ben bu dönemde genç olmak veya ergen olmak istemezdim. Yani teenager olmak istemezdim hayatın şu döneminde. Çünkü tabii ki Türkiye'nin kendine has sorunları var. Ekonomik problemlerimiz var, sosyolojik problemlerimiz var, politik problemlerimiz var. Ama dünyanın yok mu? Dünyanın tüm ülkelerinde bu böyle. Hı hı. Bir de küresel sorunlarımız var. Yani bize çok romantik gelse de küresel ısınma bugünkü ergenin çok büyük bir problemi. İklim değişikliği çok büyük bir, tabii, problemi. Yani özetle biz aslında bu çocuklara ekolojik olarak, ekonomik olarak, sosyolojik olarak çok yıpranmış bir dünya bıraktık. Hı hı. Ve bu çocuklar neyle baş edeceklerini ziyadesiyle farkındalar.
Evet, maalesef.
Ve direniyorlar.
Evet, evet, hakikaten öyle. Peki yine bir ansiklopedik soru, kuşakların ayrımları diyeceğim. Yani aslında kabaca belli de bakıyorsun bir kaynakta, hı hı, X'in Y'ye geçişi farklı. Z ve Z'den sonra gelenin hep yıllar böyle birkaç sene kayıyor. Yani aslında bu çok önemli midir? Ya da kaç senede bir aslında nesil, hı-hı, değişiyor?
Bu 101 soru için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü 20 küsur yıldır anlatıyorum. Anlatmaktan da hiç vazgeçmeyeceğim. O kadar önemli değil. Bu bir, hı-hı, segmentasyon aracı. Hı-hı. Şimdi biz bunlara harfler verince bazı insanlar kızıyor. İşte insanları kutulara koyuyorsunuz. Bilakis kutulara koymuyoruz, hı-hı, segmente ediyoruz. Hı-hı. Bu pazarlama biliminin de kullandığı bir araç değil, hı-hı, mi? Yani bazen müşteriyi mesela sosyoekonomik seviyesine, tabii, göre segmente edersin. Televizyon izleyicisini, tabii, segmente edersin. Gazete, tabii, okurunu segmente edersin. Bu da böyle bir araç sadece. Hı-hı. Ama biz araçla amacı karıştırmaya çok meyilli bir toplum olduğumuz için ya birden aşık oluyoruz kuşak harflerine ya da külliyen reddediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu işi Türk işi anlatıyorum. Yani Türkiye ve Orta Doğu kontekstine, bağlamına göre, hı-hı, anlatıyorum. Benim araştırmalarıma göre örneğin belli kuşakları Türkiye'de 5-6 sene geriden başlatmak daha anlamlı, hı-hı, olabiliyor. Hı-hı. Yani şöyle bir durum yok. İşte iPhone'un yeni modeli geldi, kuşak değişti. Teknoloji, hı-hı, kadar hızlı gelişmiyor insanın evrimleşmesi.
Mutlaka.
Dolayısıyla 15-20 yıl.
Evrim. 15-20 yıl, evet. Evet. Evet. Eskiden mesela ben küçükken hep 20 yılda bir nesil değişir derlerdi.
Hala öyle.
Bana.
Hala, hı-hı, öyle çünkü, hı-hı, senin toplumsal bir varoluş, hı-hı, olarak, yani toplumsallaşmış bir memeli hayvansın, hı-hı, sen. O kadar da uzun, evet, boylu değilsin yani.
Bir de böyle ebeveynden çocuğa giden tanımlar, nasıl bunu formüle etmeye? Mesela alfa kuşağı, kristal çocuk, onlar farklı falan. Yani bunları birazcık abartılmış buluyorum. Şimdi ben de bir anneyim ama indigo çocuklar, bunlar başka nesiller falan. Evet, sonuçta bizden sonraki bir nesil ve başka şekilde büyüyor. Başka bir beyinle doğdu ama bu kadar da yücelterek tanımlamaya gerek var mı?
Hiç gerek yok. Aslında o yine ebeveynin dönüp dolaşıp kendine vermek istediği bir paye. Ben o kadar özel biriyim ki alfa çocuk, kristal çocuk, bilmem ne çocuk yetiştiriyorum falan.
Bunu ben doğurdum.
Dolayısıyla bu anneliğin kutsanmasından gelen bir yanılsama. Şapkamızı önümüze koyup bunu bir düşünmemiz lazım. Çünkü biliyor musun her kuşak çok özel. Ben ilk kitabımda bunu Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinden bu yana kuşaklarını ve geçirdikleri süreçleri anlatmaya çalışmıştım. Ve orada çok belirgin bir şekilde ortada ki örneğin Türkiye'nin bir sessiz kuşağı var, bir bebek bombardımanı kuşağı var ki onlar da çok özel, çok özel.
Tabii canım ya, zaten mesela benim annem babamlar baby boomer kuşağına giriyorlar. Ya onlar öyle olmasaydı zaten ben böyle olamazdım.
Evet, hepimiz çok özeliz.
Yani ben onlara çok müteşekkirim çünkü onlar hani neydi, biz sokakta oynardık, çok da dertlenmezdik, çocuk nereye gitti, ne yaptı, ne etti, çok da yaramaz bir çocuktum üstelik ben. Ama ayaklarımızın üstünde duran bireyler olduk. Onların o hayatları öyle kurgulaması sayesinde gerçekten müteşekkirim.
Kesinlikle, ben de müteşekkirim. Bu arada hiç şey söylemeyi sevmem, işte şu iyi kuşak bu kötü kuşak, ona inanmam zaten ama bana sorarsan çok özel, çok sevdiğim bir kuşak bebek bombardımanı kuşağıdır. Tabii. Yani bizim anne babalarımızın kuşağı. Yani onca onca kısıta rağmen, onca dezavantajlı, tabii, dünyanın ve Türkiye'nin dezavantajlarına rağmen, tabii, müthiş değer yaratmış, tabii, bireyler yetiştirmiş, tabii, pırıl pırıl, çok da ideolojik bir kuşak. Çok. O yüzden bir kuşağa böyle aşırı anlam atfetmek çok yersiz. Ama bunun, bütün bunların bence kökeninde ebeveynliğe aşırı anlam yüklemek, hı-hı, var. Hı-hı. Anneliği özellikle kutsamak var. Anayım çok, ben ana.
Tabii. Bu çok benim çok karşı olduğum şey. Çok da şey etmemek lazım yani,
evet,
Sinan ya, Canan tabiriyle.
Çok da şey etmeyelim. Çok, evet, da şey
etmiyorum, evet. Peki kuşak farklılıkları nasıl ortaya çıkıyor? Böyle farklı kuşakların değerleri, inançları, iletişim tarzları arasındaki farklılıkları nasıl belirliyorsunuz?
Bu bir tepki mi? Çünkü insan hayatın her noktasında kendinde olmayanın peşinde. Her açıdan bu böyle. İlişkilerimizde, kariyer tercihlerimizde, kendimizde olmayanı güzelliyoruz. Kendimizde olmayanı inşa etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sen büyürken senin ebeveyninin bireysel ve toplumsal sebeplerle sana daha az verdiği şeyi kızına daha fazla vermeye çalışıyorsun. Ve tam tersi. Sana çok fazla yapıldığını düşündüğün bir şeyi ona daha az yansıtmaya çalışıyorsun. O yüzden sosyolojik döngü bu şekilde akıyor. O yüzden lineer değil zaten.
Aslında
döngüsel.
Hep de birbirini tekrar
ve
ediyor.
Ve birbirini tekrar
tersi
ederek
tekrarı,
geliyor.
Tersi
kesinlikle.
Tekrarı.
Yani çok popüler bir açıklama yapayım mı? Mesela anneannemin terlikleri gene moda oldu. Tam olarak bu işte.
Evet.
Yani kendimizdeki ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. Kuşaklar böyle evriliyor. İhtiyaç hasıl oluyor yani. Mesela bir dönem dünyaya gelenler çok komünite içerisinde var olabiliyorlar. Kalabalıklarda, komünite içerisinde kolay örgütlenebiliyorlar. Birbirlerini çok hızlı etkiliyorlar. Ve bunun bir sonu var. Bu dönemden sonra gelenler de daha bireyselleşmeye başlıyor. Yani ihtiyaç hasıl oluyor. Ve bu muazzam matematiği evrenin böyle ilerliyor zaten.
Ya zaten bir sihirli değnek yok. Hani birdenbire böyle dil değişmiyor. Birdenbire alışkanlıklar değişmiyor. Ama bir bakıyor ebeveyn, kendi çocuk sahibi olana kadarki dönüşüm bambaşka bir şey gibi olmuş.
Ya bak,
hani
şöyle düşün,
biz böyle değildik. Evet, değildik ama zaten arada da bir sürü yıl geçti.
Tabii.
Yani sen 3 yaşında doğurmadın, 10 yaşında doğurmadın. O zaman belki senin aynan olabilirdi çocuk.
Ve bir şeyler değişti dünyada, hayatta. Mesela şöyle düşün, senin annen podcaster olsaydı kuvvetle muhtemel seni konuk almayacaktı. Tamam mı? Yani çünkü aklına bile gelmeyecekti.
Olur mu öyle şey?
Değil tabii, mi? Çünkü sen işte ne öğretebilirsin ki 13, 14, 15 yaşında bir çocuk olarak dinleyene ne verebilirsin?
Tabii.
Misafirlikte bile seni alıp konukların ortasına oturup hadi çocuğum konuş ve bize bilgilerini tabii, anlat demeyecekti.
Tabii.
Ama şimdi ikimiz de podcasterız, ikimiz de çocuklarımızı konuk aldık.
Tabii ya. Ben Leyla konuğum olsun diye böyle yalvarıyorum arada.
Ben de Ali'ye çok yalvardım.
Falan yapıyor.
Ben de Ali'ye çok yalvardım. Ve mesela ben de Leyla'nın podcastini dinlerken bir sürü şey öğrendim ondan. Bir sürü şey öğrendim. 14 yaşındaki bir çocuktan ne öğreneceğim derdik belki eskiden. Evet. Ama bugün öyle değil. Bağlam
hiç
değişiyor
değil.
Çünkü.
Evet, aynen. Her yerden her şeyi öğrenebiliyoruz. Peki Evrim, her kuşakta aynı olan, hiç değişmeyen değerler var mı? Ya da başka şeyler var mı?
Evrim, değerler değişiyor.
Evrimler havada uçuşuyor. Çok güzel.
Valla evrimler havada uçuşuyor. Ne güzel. İşte aynı kuşağın çocukları olunca sevgili dinleyen bir avuç evrim oluyoruz böyle. Değerler değişiyor. Fakat değişmeyen bazı meselelere olan bakışımız. Mesela bunca yıllık araştırmalarımda çok net gördüğüm bir şey. Toplumsal cinsiyet meselesiyle ilgili derdimiz değişmiyor. Bazı dertlerimiz hala değişmedi. Mesela kadın erkek arasındaki ücret farklılıkları kuşaktan kuşağa hiç değişmedi. Z kuşağını konuşuyoruz şu an, onları işe alıyoruz. İşte yarın bir gün Ali, Leyla bunlar işe girecekler yani şurada bir avuç yıl sonra.
Değişmedi mi hala?
Hala değişmedi yani... bu. Niye? Çünkü kadının öğrenilmiş çaresizliği hala değişmedi.
Ama kısmen de olsa değişmedi mi? Çünkü görüyorum yani Türkiye'nin büyük şirketleri olsun, benim çalıştığım şirketler olsun, bunlara çok önem veriyordu.
Önem vermek başka bir şey, değiştirmek başka bir şey. Yani istatistiklerle ortadaki hala değişmedi. Hatta sana daha dramatik bir şey söyleyeyim.
Evet, hep şüphem vardı zaten Evrim.
Hatta sana daha dramatik bir şey söyleyeyim. Biz öğrencilerle araştırma yapıyoruz her sene, üniversite öğrencileriyle. Yani işte 50 bin, 100 bin üniversite öğrencisiyle her sene yaptığımız araştırmada sorduğumuz soru şu: mezun olduğunda kaç para maaş almayı bekliyorsun?
Oo.
Tamam mı? Şimdi bu çok enteresan. Artık o değil. Çok anlamlı olmayan bir rakam alamayacaklarını artık biliyorlar. Hı. Bizim gibi değiller. Bundan 10 yıl önceki gençler
bana
gibi de değiller.
Bana stajyerler gelirdi gazetede çalışırken 5 bin lira maaş falan isterlerdi.
O zaman. Evet.
Yani bahsettiğim 10 sene öncesi.
Şimdi artık bunun bayağı farkındalar. Ama burada enteresan olan şey şu. Biz aynı derslikte, aynı amfide, aynı eğitim alan, yan yana oturan genç kadın ve genç erkek öğrenciye bunu sorduğumuzda istisnasız erkek %15-17 diliminde daha fazla rakam telaffuz ediyor. Sonra bunlar işe giriyor ve biz genç profesyonellerle de çalışıyoruz. Ortalama 28 yaş grubundaki genç profesyonellere de ne kadar maaş alıyorsun diye soruyoruz. Kesinlikle kadınlar daha az maaş alıyorlar. Çünkü görüşme aşamasında, pazarlığa oturduklarında zaten çok çabuk geri çekiliyorlar. İlk rakamı duyduklarında okey diyorlar onlar zaten. Bak bu kuşaktan kuşağa değişmiyor.
Halbuki kadın pazarlıkçı değil midir ya? Pazarda, çarşıda, bilmem nerede böyle bütün pazarlığı kadın
başkası
yapmaz
için,
mı?
Başkası için, kendi için değil genelde.
Evet, evet. Çocuklarınızı, kız çocuklarınızı kuvvetli yetiştireceksiniz.
Bu
yetiştireceğiz.
Önemli.
Yani hiçbir şeye ne diyeyim yetinmeyecekler.
Bu
hep hak ettiklerinin peşinde koşmaları gerekiyor.
Onun için de kendi değerlerini bilmeleri gerekiyor. İşte benim son araştırmam bunun üzerine. Yani kadının olanca başarısına rağmen bu değersizlik hissi nereden geliyor? Ve çok farklı kuşaklardan kadınlarla çalıştım ben bu yeni kitap için. Ve bunun değişmediğini gördüm. Yani beslene çok beslene ilginç. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir değersizlik hissi. Prenses gibi yetiştirilmiş olmak değil bu. Yapabileceğine olan, düştüğünde yeniden kalkabileceğine olan inançla ilgili bir değersizlik hissi. Ve kadın... Tarih boyunca başarılı kadın, başarılı olduğu için özür diliyor aslında.
Ya,
sesli
acayip.
Veya sessiz.
Bir şey merak ediyorum. Burada notlarımda yok ama imposter sendromu çocuklarda, ergenlerde gözüküyor mu?
Genellikle somut başarılar elde etmeye başladığında imposter ortaya çıkıyor.
Yani LGS'de büyük başarı, atıyorum sınıf birincisi falan böyle şeylerde mi?
Ki,
ya da spor.
Evet. Ki daha sonraki dönemlerinde iş hayatında da perçinlenen bu tarz başarıları varsa ve eğer şans eseri başarılı olduğunu hissediyorsa ve bunları ifade ediyorsa aslında ne olacak ki yani bunu herkes yapardı demeye başlamışsa o zaman oraya bir kırmızı bayrak dikmek lazım. Çünkü imposter'ın yani aslında Türkçe'de buna sahtekarlık sendromu deniyor ama yani aslında ben yeterince başarılı değilim, toplumu kandırıyorum, yakında foyam ortaya çıkacak diye düşünen bilhassa kadın dolayısıyla daha çok çalışıyor, daha uzun saatler çalışıyor. Ben mesela bir imposter fenomeni mağduruyum ve uzun yıllardır bunun üzerinde çalışıyorum. Ne kadar çok somut başarın olursa olsun kendini sürekli yetersiz görmen. O da biraz toplumun, özellikle Türkiye toplumlarının kadının sırtına verdiği o kırmızı sürreel pelerinden kaynaklanıyor. Şimdi dün bir arkadaşlarımın olduğu bir ortamda, yani bir sosyal medya ortamında, iş dünyasından arkadaşlarımın olduğu bir ortamda birkaç kadın arkadaşım Türkiye'nin en güçlü 50 iş kadını seçildi birkaç tanesi ve tebrik edildi. Ben de gerçekten bütün kalbimle onları tebrik ediyorum ama şöyle bir itiraz koydum. Bir gün gelecek dedim, bir hayalim var. Türkiye'nin en güçlü, tırnak içinde güçlü kadını olarak bizi ödüllendirmekten vazgeçecekler. Biz etkin olabiliriz, başarılı olabiliriz, anlamlı işler yapabiliriz, değer katan kadınlar olabiliriz. Ama bu güçlü, bizim güçlü ifadesi biz kadınların ağzımıza çaldıkları bir parmak bal.
Bir lütuf değil mi?
Bir
yani,
lütuf yani.
Biz sizi güçlü olarak kabul ediyoruz.
Evet,
bu dünyada
ne kadar güçlü
lütfettik.
Kadınsın.
Evet.
Ay vallahi kusura bakmayın yani sevgili dinleyen. Yani ben ağzına kürekle vurmak istiyorum bana güçlü kadın diyenlerin. Güçlü değilim arkadaş yani. Her zaman güçlü olmak zorunda değilim ben yani.
Değilsin.
Kırılgan
ama
bir kadınım ben. Anneyim, ne bileyim evladım, vatandaşım. arkadaşım, gözlerim doluyor, evet. Ağlayabiliyorum. Evet. Bu güçlü kadın, kadını da erkeksileştirdi yıllar
tabii,
içerisinde.
Ama ne oluyor? Günün sonunda sen bekar annesin, paranı kazanıyorsun, çocuğuna bakıyorsun, evet. Tek başına ayakta duruyorsun.
Güçlü
o yüzden
kadın.
De güçlü kadınsın.
Ben güçlü kadın erkek
olmak zorundasın.
Güçlü toplum, erkek ne yapıyor bu sırada?
Güçlü erkek ne yapıyor?
Bekar baba yok mu? Onlara niye güçlü erkek demiyorlar?
Erkekler de olmalı.
Yani ben bekar anneyim.
Tabii.
Sen bekar annesin. Bekar
tabii.
Babalar da var bu çocuklar ağaç kovuğundan tabii. Çıkmadığına göre.
Tabii canım. Evet işte toplumsal dayatmalar ya. İşte
bu dayatmalar değişmiyor. Evet. Bu dayatmalar değişmiyor.
Dilerim bir sonraki
İnşallah.
Nesilde değişir.
Bizim çocuklardan umutluyum. Onların
ben
büyütecekleri çocuklardan.
Evet.
Çünkü
evet.
Benim oğlum var mesela ama toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hassasiyetleri olan bir çocuk. Onlarla yaptığımız çalışmalarda da genelde bunu görüyoruz. Yani bir eşitlik talepleri var.
Leyla da öyle. Hiç kabullenemiyor kızların erkeklerin Hı-hı. ayrılmasını. Diyor ki mesela ya bir şey oldu teneffüste kızlar ayrı erkekler ayrı duruyor. Niye öyle ki diyor falan mesela. Bu bana 2-3 sene önce
bu
sormuştu.
Güzel bir başlangıç.
Yıllar önce 2-3 sene daha bile küçükken evet. sormuştu.
Evet, bu güzel bir başlangıç.
Evet.
Ya arı kovanına çomak sokacak bu kuşak bence.
Evet, inşallah. Ben de mesela yemeğe gidersin ya sonra yemeğin sonuna doğru böyle kadınlar erkekler ayrışır. Kadınların sohbeti bellidir. Erkeklerin sohbeti bellidir. Ve ben bunları hiç tahammül edemem.
Ben de aynı şekilde.
Gidiyorum erkeklerin tarafına oturuyorum.
Aynı şekilde.
Hadi dağılın diyorum ya dağılın ne bu muhabbet ben oje mi konuşacağım ya? Oje estetik menopoz konuşmak zorunda değil ki. Çünkü bizi ona ittirikliyorlar.
Erkek de futbol konuşmak
evet,
zorunda değil her seferinde
değil,
değil mi?
Borsa, futbol, araba evet. bilmem ne. Evet kripto neyse. Evet. Peki konumuza döndüm. Bu farklı kuşakların iletişim tarzlarından kaynaklanan sorunlar diyoruz. İşte çoğu işte kuşak çatışması diyor. Ama aslında sorun İletişimin dilinde mi? Aslında sorun yok da dil mi değişiyor ya da dil mi değişmediği için anlaşamıyoruz.
Evet çünkü tam olarak farklı diller konuşuyoruz. Yani aynı ortamda bak Türkiye'de yaşayan 6 kuşak var şu an ve dünyada da. Aynı ortamda aşağı yukarı 4'ü bir araya geliyor günlük hayatta, iş ortamında, sosyal ortamlarda. Şöyle düşün 4 farklı dil konuşuluyor. Ve sonra biz oturup düşünüyoruz niye birbirimizi anlamıyoruz diye. Çünkü 4 farklı dil konuşuluyor. Peki ne yapacağız? Ana dilimizi mi unutacağız? Hayır, tabii ki ana dilimizi unutmayacağız ama diğerlerinin dillerini öğrenebiliriz.
Evet.
Öğrenirsek, öğrenmek için bir çaba gerekiyor. Öğrenmek için dinlemek gerekiyor. Öğrenirsek o zaman onları yargılamaktan da vazgeçeceğiz. Zaten benim temel prensibim kuşak çalışmalarında şu. Seni kendime ait yargılarla değil, sana ait gerçeklerle görüyorum. Sen benim kuşağımdan değilsin. Sen önceki kuşaktansın veya sonraki kuşaktansın ama ben sana kendime ait yargılarla bakarsam ve seni öyle duyarsam anlayamam tabii ki.
Evet.
Sen bana hakaret ediyorsun, sen saygısızsın zannedebilirim. Oysa ki sen benimle çok yakın ve duygusal bir ilişki kurmaya çabalıyor olabilirsin
tabii.
O sırada.
Evet, yani aslında burada farkındalık önemli. Bunu bildiğimiz zaman galiba işimiz daha rahat.
İşimiz çok kolay
miyiz?
Ve çok eğlenceli bu arada.
O farklı, farklılığı kabul etmek.
Çok eğlenceli yani. Evet. Ben bir ortamda çok farklı kuşak temsilcileri olduğu zaman çok eğleniyorum ve çok zengin bir sohbet olduğunu düşünüyorum
evet.
onun.
Peki şunu merak ediyorum. Şöyle bir şey var ya, iki peş peşe kuşak bir araya geldiğinde bilgi aktarımı, öğrenme çok verimli olmuyor. Ama araya bir kuşak girdiğinde, yani işte baby boomer'ın X'i değil, yanına bir Y aldığı zaman oradaki bağ daha güçlü oluyor. Bu neden böyle?
Çünkü artık daha az yargılayıcı bir bakış açısı oluşmaya başlıyor. Çünkü zamana ihtiyaç var. Öte yandan ardıl kuşaklar daha çok çatışıyorlar.
Ardıl kuşak ne güzel dedin.
Onlar daha çok çatışıyorlar çünkü veya çatışmaya meyilliler. Çünkü onlar aynı zamanın ruhunu aynı eforla geçiriyor. Tamam mı? Mesela X kuşağı ve Y kuşağı aynı iş yerinde beraber çalışıyor. Ve onların birbirlerine bizim zamanımızda ama böyle değildi biz çok çektik siz de çekin deme eğilimi artıyor. Aynı zamanda, aynı zamanın içerisinde iki farklı kuşak olarak aktif yaşamın
ve
içerisinde yer alıyor.
Ve aynı hedefe yönelik
ve aynı hedefe yönelik çalışıyorlar. Oysa ki araya bir kuşak ya da iki kuşak girdiği zaman artık alma verme dengesi de farklılaşıyor. Ve
evet.
şefkat işin içine giriyor. Evet. Çok ihtiyacımız olan şefkat.
Ya evet değil mi? Peki benim Leyla ile aramda neredeyse iki kuşak var. Yani ben 39,5'da doğurdum hani köprüden önce son çıkış. Ama niye biz birbirimizi yiyoruz? Orada da anne çocuk olmanın doğası mı?
Ona da yaratıcı yıkım demeyi tercih ederim gene. bence insanlar birbirine iliştiklerinde birbirlerini yerler ve bu güzel bir şeydir. Benim derdim Ali ile iletişim kurmak değil, ilişki kurmak. Ve ilişki kurmak arı kovanına çomak sokmayı gerektiriyor. Dolayısıyla iki insan didişiyorsa ben orada verimli bir ilişki olduğunu görürüm.
Arı kovanına çomağı nasıl sokuyoruz? Şimdi anlamak dedin ve benim bir sürü sorumu zaten otomatik olarak imha ettin. Şahane oldu. Anlamak, hani farklı dili anlamak. Ama evet, çomağı nasıl sokacağız?
Mesela sen ona neden odasını toplamasının gerekli olduğunu, eski kıyafetlerini toparlayıp kaldırıp birine vermesinin gerekli olduğunu veya neden yatağını toplamasının gerekli olduğunu anlatmaya çalışırken olasılıkla zorlanıyorsun ve onda erteleme davranışları görüyorsun belli dönemlerde belki. Değil mi?
Evet.
Bunu susup kabul edip çatışmamayı tercih edebilirsin. Ama bu konuyu tartışmayı da tercih edebilirsin. İkincisi bence daha verimli.
Bence de öyle.
Öyle değil mi?
Onu diyorsun yani. Evet. Hani yenilmemek, kabul edip...
Hayır, yenilebilirsin. Evet. Ama o yenilgiyi de beraber yaşamanız gerekir diye düşünüyorum. Yani konu şu. Bir uzlaşı platformu sağlamak için hemfikir olmamakta hemfikir olmamız gerekiyor. Galiba anne ve çocuğun, baba ve çocuğun bir masaya oturduğunda o masadan hemfikir olmayarak kalkabilme özgürlüklerine sahip olduğunu ikisinin de bilmesi gerekiyor. Yani biz tartışma masasında eşitiz.
Tabii, kesinlikle öyle. Tabii canım, yani ben Leyla'ya bebekliğinden beri bir birey olarak tamam.
Evet.
Bazen diyorum hayır, sen daha çocuksun ve bu yaşta bu kararı verme yetin yok. Yani beyin gelişimin henüz tamamlanmadı. Ama bir sürü konuda bizimle evde tamamen eş sese sahip.
İşte önemli olan bu zaten.
Ama yine de memnun edemiyoruz. Çünkü o bir ergen.
Ya şöyle, ben isterim ki mesela ebeveynlerin olmadığı ortamlarda bizim bu çocuklarla yaptığımız odak grupları falan bir dinlesin ebeveynler yani. Memnun olmadıklarını düşünmüyorum. Çünkü kuşakla yaptığımız, özellikle Z kuşağıyla yaptığımız çalışmalarda çok temel değerlerinden birinin aile olduğunu çok farklı sosyoekonomik seviyelerde görüyoruz. Aile temel değeri çok kuvvetli bir kuşak bu.
Evet. Leyla mesela ilginçtir. Ergen olarak tanımlanmaktan hiç haz etmiyor. Çocuk de, genç kız de, niye ergen diyorsun? Ama ergensin, ergenliktesin diyorum. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum diyor.
Evet, çünkü ergene biz deforme ettik biz ergene biraz. Yani öyle acayip anlamlar yükledik ki, problemli, arıza çıkaran, ahrazları olan, henüz gelişmemiş birey. Bence de Leyla'ya katılıyorum. Demeyelim bunu. Ben Ali'ye hiç demem. Hiç demem.
Ben
mesela o ergenim gerginim esprilerini yapan ebeveynlere de yapmayın derim.
Dışarıda daha çok böyle Leyla'yı tanıtırken bu da ergenimiz falan diyorum. Hani öyle şey, evde şey yapmıyorum.
Evet.
Evde böyle ergensin de o yüzden böyle oluyor, işte niye böyle yaptın falan. Öyle bir muhabbet de olmuyor ama bazen bir şey oluyor, geliyor kafam çok karışık diyor. Duygularım bir öyle diyor, bir böyle diyor. İşte bunu, çünkü hormonların farklı gelişiyor, duyguların farklı gelişiyor. Bu da ergenlikte olan bir şey diyorum. Hani evde daha mantık çerçevesinde konuşuyoruz da dışarıda ben böyle ergen dediğimde çok sinirleniyor.
Bence de değil mi? Haklı. Çünkü eğer bu tanımla bakarsan, ben 48 yaşındayım ama ben de ergenim. Bir sürü zirvelerim ve vadilerim var yani.
Tabii canım, hepimizin var.
Bir sürü duygu çalkantıları yaşıyorum. Bugün karar veremediğim konularla ilgili yarın çok net çizgiler çizebiliyorum falan. Hiç farkım yok Leyla'dan yani. Ve hala geleceğimle ve kariyerimle ilgili kafam karışabiliyor.
Tabii canım.
O zaman hepimiz ergeniz.
Öyleyse. Evet. Annelik kuşaklarda nasıl değişti? Mesela benim gözlemim, evet demin de konuştuk ama baby boomerlar salıyordu çocukları.
Evet.
Ben X'im ama beni dinleyenlerin çoğu Y kuşağında ebeveyn. Biz salmıyoruz. Bu helikopter annelik diye mesela bir laf var.
Bu çok zarar veriyor çocuklarımıza.
Genelleyebilir miyiz bunu? Hani bu kuşaklar böyle ebeveynlik yapıyor diyebilir
işte
miyiz?
İşte insan kendinde olmayanın peşinde. Yani sen aslında salıverildiğin, saldım çayıra mevlam kayıra bir ebeveynlik modelinden çıktıktan sonra helikopter ebeveyn olman kaçınılmaz oluyor. Tabii bir de dünyanın bilinen problemlere maruz kalma oranı da artıyor ve sen daha koruyucu hissediyorsun kendini. Ama bunu da o seviyede abartıyoruz ki çocuklarımızın yılmazlığı gelişmiyor. Bu yılmazlık, rezilyans üzerinde çok çalıştığımız bir konu.
Evet.
Türkiye'deki araştırmalarımız bizim gençlerimizin ve gençliğe aday olanlarımızın yılmazlıklarının yeterince kuvvetli olmadığını gösteriyor.
Kesinlikle.
Ve bunun bebeğinlik çok önemli bir sebebi. İşte sen de ben de dünyanın başka yerlerinde yaşadık ve farklı kültürlerin ebeveynlik modellerini gördük. Çok basit bir örnekle anlatmak gerekirse, dünyanın herhangi bir yerinde veli WhatsApp grubu diye bir şey yok.
Ya evet.
Yani veli WhatsApp grubu olan bir ülkede çocukların problem çözme kabiliyeti
yani,
gelişemez.
Fen 8. sayfayı yollayabilir misiniz falan.
Halbuki
yani,
o olmamalı ve ertesi gün çocuk okulda bu problemi çözebilmeyi öğrenmeli. Kaybettiği kıyafetini kendi peşinde koşup bulabilmeli gibi.
Evet.
Benim en büyük şansım İlkokulun belli bir süresine kadar Ali burada Türkiye'deydi. Ama sonra mecburen, zaten mecburen otonom yetişmek, birey olarak yetişmek zorunda kaldı girdiği ortamda, Batı dünyasında.
Evet, çok büyük şans yani onun yurt dışında olması bir süre. Mesela ben bakıyorum, Leyla'yı bir sürü konuda salamıyorum. Yani tek başına şehir içinde görece uzak bir yere gidemiyor. Biz gidiyorduk, ha tamam biz de taciz edile edile büyüdük ama yani şimdiki kadar riskli bir ortam yoktu. Sokakta herkes aynı şeyi söylüyor. Biz sokakta oynadık. Evet oynadık. Şimdi ben çocuğumu sokakta oynamaya yollayamıyorum. Çünkü vızır vızır araba, kaldırımlardan motosiklet. E hadi dijital dünyada salalım desek. Orada da bin para. Yani tacizcisi, zorbası çok zor
çok
ya.
Çok büyük riskler var artık. Yani hani ilk başta da dedim ya, daha dertli bir dünyaya getirdik biz bu çocukları. Ve çözmeleri gereken binlerce mesele var. O yüzden yapabileceğimiz en anlamlı şey, doğru demek istemiyorum. Hı-hı. Araştırmacıların Hı-hı. doğru ve yanlış demesi Hı-hı. iyi bir hal değil çünkü. Ama bence yapabileceğimiz en iyi şey, en anlamlı şey Hı-hı. onları donanım sahibi yapmak, Hı-hı. dertlerle Hı-hı. mücadele etmek Hı-hı. konusunda.
Duygusal rezilient geçtim.
Evet, yani yılmazlıklarını evet. artırmak. Hı-hı.
Donanım sahibi olmak deyince bir sorum var. Bir çocuk veya genç şu an hayatta başarılı olmak için neleri mutlaka öğrenmeli sence? Sanat mı, spor mu, Hı-hı. kodlama mı, başka bir şey mi? Nedir senin bir anne ve araştırmacı olarak bu konudaki hissiyatın?
Sorumluluk almayı öğrenmesi gerekiyor. Bir temel disiplin başlığı söyleyemem. Hı hı. Herhangi bir konuda sorumluluk almayı öğrenmesi hı hı. gerekiyor. Çünkü sorumluluk alırsa rezilyansı gelişecek. Hı hı. Ve burada şöyle bir bağlantı var. Aynı zamanda sorumluluk alabilmesi için özgür olması gerekiyor.
Evet.
Yani özgürlük sorumluluk getiriyor aslında.
Değiller ama ben hep şey diyorum, evet. bazen kızıyorum. Leyla'cığım diyorum, sorumluluk verilmez, alınır. Ben hep aldım, hep böyle gönüllü oldum. Ama şimdi bakıyorum alabileceği alanlar da çok az.
Çok az ama ebeveynlerin de çok koruyucu ve kariyer plancısı, hı hı. tasarlayıcı halleri var. Mesela etrafında dostlarım var, yani hem aynı anda hem müzikle hem sanatla ve aslında çocuğu çok da yorabilecek ve çok hı hı. Günlük yaşam kalitesini düşürebilecek denli bir tempo yaratan aktivitelerle evet. o projeden bu projeye çocuklarını götüren çok fazla ebeveyn görüyorum.
Tabii,
ben.
Proje çocuk.
Ve hı hı. bu çok zararlı işte, o çocuğun rezilyansı gelişmiyor. Sonra üniversite sonrasında yavaş yavaş evden ayrılmaya başladığında ileri ergenler görmeye başlıyoruz o zaman.
Evet, bir çocuğun bir de sıkılmasına fırsat vermek
ya,
gerek
değil mi? Kesinlikle, yaratıcılık sıkılarak gelişir. Evet. O bize boşu boşuna söylenmedi, sıkacağın iyidir, kolay çıkmaz diye anneannelerimiz, babaannelerimiz
hep tarafından. Hep söylüyorum Leyla.
Çünkü sıkılman lazım ki sen yaratıcı bir oyun kurucu ol. Ama sıkılmalarına hiç fırsat vermiyoruz. Oysa ki sıkılmak evet. iyidir. Yetişkinler de sıkılmıyor ki artık.
Evet.
Yani sıkılsan neler çıkaracaksın.
Evet. Tabii. Şimdi Leyla'da görüyorum arada sırada galiba başladı. Mesela bakıyorum hop odasındaki mobilyaların yerini değiştirmiş. Hop bir şeyleri değiştirmiş.
Sıkılmış demek, harika.
Sıkılmış, çok hoşuma gidiyor. Evet. Acayip hoşuma gidiyor. Peki eğitimde birazcık devam etsek. Eğitim de dönüşüyor. Kuşaklar, öğrenme şekilleri. Bizden şimdikilere böyle nasıl dönüştü eğitim? Neler farklılaştı?
Dönüşemedi.
Ya Türkiye'de dönüşemedi. Mesela benim en, mesela bir sonraki sorumda da o vardı. Hı-hı. Aslında Türkiye'de hala ezbere dayalı eğitim evet. var. Aslında beceri temelli eğitim
evet.
dünyada yükseliyor. Bizim de buna dönmemiz lazım ama dönemiyoruz. Çünkü çok öğrenci var, çok zor sınavlar var, çok az koltuk var. Yani koltuk dedim, çocuk sınıflarda kapasiteler çok düşük, özel okulların kapasitesi çok düşük. Ne olacak?
Bir kere asıl olan şey, evet, deneysel öğrenme. Öğrenmenin boyutu çok değişti. Ama en önemli konu bence self learning, yani öz yönetimli öğrenme. Yani çocuğun veya bireyin kendi öğrenmesinden sorumlu olması. Hı hı. Ve bu da böyle ödevler, projeler falan vererek olabilecek bir şey değil. Öz yönetimli öğrenmenin de biçimleri var. Yani bunu bir YouTube programı izleyerek öğrenebilir, hı hı. Bahçede çiçek ekerek öğrenebilir, hı hı. bir hayvanın bakımını üstlenerek öğrenebilir. Farklı farklı yaşamsal öğrenme modülleri var.
Evet.
Ama bunun için de eğiticilerin bir kere eğitilmesi gerekiyor. Hı hı. Ama Türkiye'de 1 milyondan fazla öğretmenin bu konuda ne kadar donanımlı olduğunu tartışabiliriz. Çünkü sistem onları da tabii müfredata ki. Yönlendiriyor.
Ya,
müfredata
tik
atmak.
Ya. Evet.
Yani, çünkü onun da önünde bir görev var. O görev ona zerk edilen, damarlarına zerk edilen o müfredattaki maddeleri öğretmek. Dünya burada değil. 21. yüzyıl yetkinliklerinin önemli konularından biri rezilyans. Yani o yılmazlık. Yılmazların en önemli özelliği de eskiden öğrendiklerini hemen unutup yerine yenisini öğrenebilmeleri. Bunun için öğrenme metodolojilerinin değişmesi gerekiyor ve öğretmen kavramının da değişmesi gerekiyor. flipped learning diyoruz buna. Hı-hı. Ters yüz edilmiş öğrenme. Hı-hı. Yani öğretmen artık sahnedeki bilge kişi değil. Hı-hı. Didaktik bilge kişi değil. Öğretmen kenardaki rehber. Hı-hı. Çocuğa alan açıyor ve çocuklar hem öz yönetimli öğrenmeye giriyorlar, girişebiliyorlar. Hı-hı. Hem de peer learning yani akran öğrenmesi, evet, yaşayabiliyorlar. Yani Leyla'nın arkadaşlarından da öğrenmesi çok kıymetli. Hı-hı.
Her yaşta da bu her mümkün yaşta diyorsun, bu mümkün. İlkokuldan başlayarak.
Tabii bizim, evet, yaşımızda da bu mümkün. Evet.
Sen peki Türkiye'de eğitimle ilgili mevki sahibi bir yere gelseydin neyi değiştirirdin?
Bu müfredat aşkını kesinlikle değiştirirdim. 21. yüzyıl yetkinliklerini mutlaka bir çalışma alanı haline getirirdim. Hı. Ki zaten yetkenin kurucularındanım. Türkiye'de 21. yüzyıl yetkinliklerini geliştirmek üzere kurulmuş 8 yıl önce bir eğitim kooperatifi,
evet,
bizimki.
Evet, onu da soracaktım. Çok güzel
ben
geldin.
Ben önden mi girdim?
Evet, çok,
yani
ya,
bir,
çok iyi
bir
oldu.
Sosyal girişim, evet, bu. Türkiye'nin 81 ilinde gençlerin 21. yüzyıl yetkinliklerini geliştirmek üzere çalışıyoruz. Ne demek 21. yüzyıl yetkinlikleri? Mesela aktif vatandaşlık bir 21. yüzyıl yetkinliğidir. Mesela dijital okuryazarlık, hı-hı, mesela sağlık okuryazarlığı, hı-hı, mesela finansal okuryazarlık. Hı-hı. Bunlar müfredatta yok.
Yok. Ya okullar bunları yapacağını söylüyor da yapamıyorlar. Biz çocuklara problem çözmeyi öğreteceğiz diyorlar.
Nasıl?
Yok,
test çözerek mi?
Hiçbir şey çözemiyorlar ya.
Ya ben burada okullara kızmıyorum. Hmm. Öğretmenlerimiz beni lütfen yanlış anlamasın. Hmm. Gerçekten çok önemli ve zor bir iş yapıyorlar.
Tabii canım.
Ama sistemin dişlileri arasında, evet, sadece öğrenci değil öğretmen de sıkışmış durumda. Evet. Bunun için tabii ki kural koyucunun bu alanları açması gerekiyor. Hı-hı. Ve en temel problemi Türkiye'de gençlerin mesleki eğitime alan açılması gerekiyor. Hı-hı. Meslek okullarının gelişmesi, hı-hı, artırılması gerekiyor. Eski bir jargondu. Meslek lisesi memleket meselesi diye. Evet. Meslek liselerine tekrar alan açıldığı vakit Türkiye'de genç işsizliğinin de düşeceğine inanıyorum.
İnşallah. CNN Türk'ün çok ciddi bir kampanyası vardı yıllar önce bununla ilgili. Hı-hı. Hala devam ediyor bilmiyorum ama evet,
etmediğine
çok,
eminim.
Çok, ben de. Evet. Yetkeni biraz anlatır mısın?
Evet, yetken bir sosyal girişim. Hı hı. Sosyal girişim kavramının ne olduğunu bile işte ancak yeni hı hı, Türkiye'de ortaya koyabiliyoruz ama yani ticari fayda sağlamak amaçlı değil. Manevi bir fayda yaratmaya çalışıyoruz. Ve amacımız gençlerin müfredat içerisinde haiz olamadığı yetkinlikleri hem bireysel öğrenme, hem akran öğrenmesi, hem de uzmanından öğrenme kaynaklarıyla, hı hı, erişebilmesi. Binlerce mezunumuz var Türkiye'de. Aslında kariyer hayatına hazırlıyoruz onları. Hı hı. İçlerinden, hı hı, girişimciler de çıkıyor.
Kaç yaşından liselilerimiz
var. Liseden itibaren. Hı hı. Liselilerimiz var. Ekseriyetle üniversite öğrencilerimiz, hı hı, var. Senede birkaç program açarız. Hı hı. Ama son 3 yıldır biz bir öğretmen gelişimi programı da yapıyoruz. Hı hı. Öğretmen yetkini, hı, de var.
Onu bilmiyordum.
Evet, çünkü öğretmenlere de 21. yüzyıl yetkinliklerini, hı hı, anlatmamız gerekiyor ki, hı hı, onlar da sınıfa taşısınlar. Hı hı. Öğretmenlerimizden de gelen, katılan, faydalanan, hı hı, gruplar var. Derdimiz bu. Yani derdimiz, hı hı, okulda öğretilmeyenleri gerçek yaşamın içerisinde, hı hı, aktarabilmek ve biraz daha iş dünyasıyla da onları buluşturabilmek. Hı hı. Aktif olarak, uygulayarak öğrenmelerini sağlamak. Derdimiz bu. Şu ana kadar, hı, da 81 ile erişimimiz, hı, var. Türkiye'nin dört bir yanında yetkenliler, yetkenli mezunlarımız var. Aynı zamanda mezunlarımız programın içerisinde liderlik görevleri de, hı hı, görüyorlar. Profesör Doktor Erhan Erkut'un kurucusu olduğu bir girişim. Hı hı. Elimizden geldiğince yaygınlaştırmaya çalışıyoruz.
Müthiş bir program bence. Peki ne zaman ve nasıl yapıyorsunuz eğitimleri? Hani yüz yüze mi? Hangi zamanlarda?
Tamamen online. Hı-hı. Tamamen online. Yetkenin ebeveynler özellikle çocukları için de lütfen yetkenin sosyal medya kanallarını takip etsinler. Hem X'te hem Instagram'da her yerde takip edebilirler. Ben de çok sık duyuruyorum. Program tamamen online olduğu için erişim konusunda çok elverişli. Ama yılda bir kere, yıl sonunda İstanbul'da topluyoruz bütün mezunlarımızı, hı-hı, ve öğrencilerimizi. Hı-hı.
Ve farklı zamanlarda farklı eğitim modülleri,
evet,
mi açıyorsunuz?
Dikey eğitim programları, hı-hı, var. Yani bir okulda aldıkları bir müfredatı düşün. Onun gerçek yaşama, hı-hı, daha adapte edilmiş, hı-hı, şekli yetken.
Hı-hı. Evet, nefis. Gençlere dair bir şey daha soracağım aslında ama araya bir soru almak, hı-hı, istiyorum. Bu demin hani çocuklarda, şimdiki çocuklarda cinsiyet ayrımcılığı azalmaya başlıyor en azından.
Evet.
Bunu farkındalıkla yönetmeye çalışıyorlar. Ama zorbalık çok artmadı mı?
Buna zorbalık tabii çok
ne
arttı.
Diyorsun? Bu bir nesil sorunu mu?
Hayır değil, çünkü ben 48 yaşındayım ve 50 yaşındaki bir insan bana zorbalık yapabiliyor.
O da doğru. Tabii sosyal medyanın insanların, evet, kimliğini gizlemesi de buna tabii çok imkan veriyor ama çocuklardaki daha sert geliyor bana.
Yok, aslında hepimizinki sert. Başa çıkabiliyoruz belki, evet, ya da başa çıkıyormuş, evet, gibi yapıyoruz. Çünkü, hı-hı, 40 tane işimiz var, bir de onlara bakıyoruz. Ben çok sık uğruyorum sosyal medya, hı-hı, zorbalığına ki milyonlarca, hı-hı, takipçim falan yok yani. Hı-hı. Dolayısıyla çocuklarda da bunun olması çok doğal, hı-hı, ama çocuğun bununla baş edebilecek kapasitesi ve kapasitesi yeterli değil, mekanizmaları gelişmiş durumda değil. Onun için onları bizim daha fazla korumamız lazım. Ama kendimizi de korumamız lazım. Jaron Lanier benim çok sevdiğim bir isim. Artırılmış gerçeklik kavramını bulan bir kişi dünyada. Yani dijital dünyanın kurucularından, yaratıcılarından bir adam. Jaron Lanier sosyal medya hesaplarınızı kapatmak için 10 neden diye bir kitap yazdı.
Ya evet, doğru biliyorum bak şimdi.
Evet, çok etkili bir kitaptır. Ondan önce de You Are Not a Gadget, sen bir alet değilsin diye bir kitap yazdı. Bu kitaplarında hep bunları anlatır. Son bahsettiğim kitap Türkçe'ye çevrildi. Sosyal medya hesaplarınızı kapatmak için 10 neden diye. Ben mesela o kitabı okuduktan sonra birkaç hesabımı kapattım ve çok rahatladım. Her yerde her an olmak zorunda değiliz biz. Evet. Çocuklarımız da her an her yerde olmak zorunda değil. Ama bu gene dönüyor dolaşıyor. 21. yüzyıl yetkinliğine geliyor. Sosyal medya okuryazarlığı ve netiket, yani internet ortamındaki ahlak.
Netiket, evet.
Bu öğrenilebilecek bir konu. Biz kendimizi, dostlarımızı, çevremizi, şirketteysek çalışanlarımızı, okulda çocuklarımızı, öğrencilerimizi sosyal medya ahlakıyla ilgili yetiştirmek durumundayız.
Evet, nefis. Ama biz çocukken de bu kadar zorbalık yoktu değil mi?
Başka yani, türlü zorbalıklar yok muydu?
Hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum.
Çocukken çetelerimiz vardı. Çocuk çetelerimiz. Fiziksel olarak da birbirimize giriştiğimiz oluyordu mesela.
Ki onu tercih ederim. Hiç değilse kafan gözün kırılıyor ama ruhun örselenmiyor.
Ama şimdi işte bu kadar korunaklı ortamlarda ruhu örseleniyor çocuklarımızın.
Peki aşağı yukarı son iki soruma geliyorum araya. Yeni soru aklıma gelmezse. Senin hep podcastlerinde dinliyorum, yazıyorsun da gençlerini sevmeyen bir ülke burası diyorsun. Türkiye'de nüfus artışı azalıyor, genç nüfus düşüyor, yaşlı nüfus artıyor. Mesela şu an Türkiye'nin yaş ortalaması 34,5 galiba değil mi? Bir toplumda bir jenerasyon dominant olduğunda denge nasıl bozulur? Kimin lehine bozulur, kimin aleyhine bozulur ve bunu nasıl yönetiriz?
Bütün toplumun aleyhine bozulur.
Şu an tabii sorduğumda aslında gençleri nasıl koruruz aslında da bağlamak istiyorum.
Çünkü bak ne oluyor? Bizim 2023 araştırmamızda, 2024'te sahadayız, hala bu hafta kapatacağız. 2023 araştırmamızda 38 bin küsur üniversite öğrencisine mezun olduklarında ne yapmak istediklerini, ne yapacaklarını değil ama ne yapmak istediklerini sorduğumuzda bize şunu söylediler. %80'i fırsatını bulursam bu ülkeden gideceğim dedi. Yani bak neler oluyor. Bir kere bizim Türkiye'de çok büyük bir genç beyin göçü problemimiz var. Ve liselere inmiş durumda şu anda. Evet. Yani artık liseyi bitirmeden orta öğretim aşamasında kaybediyoruz gençleri, yetkin gençlerimizi özellikle. Dolayısıyla bu ülkede inovasyon gelişmesinin önünde bir engel, demokrasinin gelişmesi önünde bir engel, sanatın, bilimin gelişmesi önünde bir engel. O yüzden herhangi bir nesli yok sayamayız ve gençlerini sevmeyen bir genç ülke olursak artık yaşlanıyoruz ama yok sayan, görmezden gelen bir yer olursak gençler de bizi sevmez. Sevmezlerse de giden gider, kalan da vasata bağlar.
Evet.
Yani üretmez.
Yetinir işte, yetinmek, evet, yetinir. Ve vasata tabi olmak.
Ve üretmez.
Evet. Niye sevmiyoruz gençleri? Niye yani Türkiye böyle bir ülke?
Çünkü güç eşiği yüksek bir toplumuz.
Erkillikten mi geliyor?
Aslında feminen bir toplum Türkiye. Yani toplumlar sosyolojik olarak maskülen ve feminen diye ikiye ayrılıyorlar. Biz birinin aksine maskülen değiliz, femineniz. Feminen toplum şu demek: motivasyonu somut başarılar ve paradan ziyade şefkat, bağrına basılma, sevgi, sevilme üzerine. Aslında toplumsal motivimiz bu bizim.
Aslında ne tatlı.
Evet. Batı mesela daha maskülendir. Daha rasyoneldir, daha bireycidir çünkü.
İşte çocuğunu 16-17'de hadi git kendi hayatını kur gibi diyen.
Çünkü o bireysel. Olur. Biz kolektif bir toplumuz. Kolektivistiz. Ama bir alanda dünyadaki pek çok ülkeden ayrılıyoruz. Özellikle gelişmiş ülkelerden. O da güç eşiği yüksek bir toplumuz biz. Güç eşiği yüksek şu demek: en büyüğün, en uzun boylunun, en sertin, en dominantın sesi ve sözü geçer. Sesi en çok çıkanın sözü geçer ve toplum oraya doğru evrilir. Bunu bir bildiği vardır diye. Yani konformist bir toplumuz aynı zamanda.
Yani hala aslında bizim çocuklarımızdan öğrenme becerimiz ve bunun olabildiğini görmemiz toplumun geneline yayılmamış.
Yayılmadı ama ümidim odur ki yayılacak inşallah bu çocuklarla beraber. Bunun için de işte bunlar bazı sistemlerde yer almayacaklar. Sessiz protestoları olacak, olmaya başladı da çünkü artık seçmen de olmaya başladılar. Tabii. Artık para harcamaya, para kazanmaya ve para harcamaya başlayacaklar falan. Dolayısıyla sistemi çeviren büyük çark, sistemin hem ürünü hem kullanıcısı, hem müşterisi hem sahibi olmaya başladıklarında tabii ki bu sistemi değiştirme güçleri olacak. İş o ki biz daha özgür düşünce platformları yaratalım, onları sıkıştırmayalım, vasatlaştırmayalım. Hı hı. Yani giden gidiyor tamam ama kalan da vasatlaşmasın yeter ki. Evet. O yüzden ben bu kuşakta zor bir süreç olacağını biliyorum bunun ama çok da ümit varım. Çünkü ben, itiraz edeceklerini düşünüyorum.
Evet ya, bazen çaresizlik hissediyorum. Böyle içimde çalkalanmış, hı-hı, gazoz var ve çıkacak bir yer bulamıyor. Ama bir yandan da sonra hayatın akışına bırak ve hayata güven diyorum. Her şey yolunu bulacak. Ama şu an gidenlere ben kal der miydim diyemezdim. Çünkü rahat değiller burada, mutlu değiller. Kendilerine gelecek göremiyorlar. Bir sürü insanla konuşuyorum. Çok umutsuz. Ben de yani şimdi ben 50 küsur yaşındayım. Allah'a şükür iş hayatımı tatmin edici bir şekilde yaşadım. Çocuğum var, kendime asgari kaliteyi sürdürebildiğim bir hayat kurdum. Okey, ama geleceğe dair ümit var mıyım? Değilim. Ama ben zaten çoğunu halletmişim diye düşünüyorum, evet, ki önümde herhalde 40 sene falan daha var. Şimdi gençlerin nasıl genç olsaydın, diyebilirim ki kal diye.
Bugün bu şartlarda, evet, genç olsaydın. O yüzden, evet, gençlerin gerçekten çok derdi, evet, var. Onları etiketlemeden, sorunlu insan, tabii, ilan etmeden, duyarsız veya şımarık veya bencil veya vesaire olumsuz etiketlerle etiketlemeden kaç tane dertlerini adres edebiliyoruz? Bu soruyu soralım, evet, bence kendimize.
O da doğru ama mesela en temelinde ya mesela Leyla 14 yaşında bir şeyler giymek istiyor. Diyorum ki ya Türkiye'de sokakta bunu giyemezsin. Hı-hı. Yurt dışında giyebilirsin. Yani ne kadar kötü değil mi?
Ve kutupların arası da gitgide açılan bir ülke haline alıyoruz böylelikle.
Evet, evet. Peki son sorumu soruyorum. Benim ağırlıklı dinleyicim 28-44 yaş arası kadın ve
ne
anneler.
Enteresan, erkekler podcast dinlemiyor galiba.
Yani benim erkek dinleyicim çok az. Unuttum şimdi. %16 falan
benim
galiba.
Benim de öyle.
Şimdi
benim
tam rakam aklımda değil ama yani çok.
Yani düşün, ben, evet, ebeveynlik podcast yapmıyorum. Evet. Aslında iş konuları, tabii, da konuşuyorum. Tabii. Siyasette konuşuyorum. Futbol mu konuşmaya başlasam daha
sık? Kadından bir şey öğrenmeyi sevmiyor olabilirler erkekler.
Aa, olabilir, evet.
Ben hep onu düşünüyorum. Ben senin podcastlerine bayılıyorum. Her bölümde o kadar çok şey öğreniyorum ki. Her bölümde. Bence o olabilir. Peki ama 28-44 yaş arası kadın, çocukları görüyorum. Hani küçük çocuklar da var ama ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde çok çocuklu. Ne önerirsin? Total olarak bir kapanış şeyi yapalım.
Hangi konuda?
İletişim. Çocuklarla iletişim, işte seni sevmediğin, bizim de kullandığımız çatışmayı önlemek ve uzlaşı için ne önerirsin? Birbirini anlamak için ne yapmak gerek?
Çatışmaktan kaçınmamayı öneririm.
Harika.
Bütün kalbimle bunu öneririm. Çünkü ortada çatışmadığınız bir durum varsa gerçekten ilişki kuramıyorsunuz demektir. 3000 yıl önce yazılmış bir kitap var, Sun Tzu, Savaş Sanatı. Benim için yeni nesli en iyi anlatan cümle orada geçer. Kim savaşmak istemeyenle savaşabilir ki? Yani sizinle, evet, çatışmayan ve savaşmayan bir yeni nesil varsa ortamda muhtemelen hiç ilişki kurmuyorsunuz demektir.
Ya evet, ama şu da değil tabii, çatışmaktan kaçınmayın ama dayatmayın da.
Dayatmayın. Yani, çatışmak tabii ki çok demokratik bir platformda yapılması, evet, gereken ve masadan, evet, kalkarken uzlaşmamayı da cebe koyarak bir opsiyon olarak bir sonraki oturumda belki uzlaşırız diyerek kalkmak. Evet. Ama eşitiz, farklıyız ve eşitiz.
Evet, hiç kolay değil ama en doğru yol.
Kamil insan olmak için yapılması gereken şeylerden biri. Bu yaştan sonra da biraz buralara yatırım yapalım biz ebeveynler ve yetişkinler.
En azından bu kadar farkındalık imkanının olduğu bir dünyada, değil, evet, mi? Bunu hak ediyor çocuklarımız.
Hak ediyorlar.
Evet. Var mı evrim? Benim sormayı akıl edemediğim, şunu da konuşalım diyeceğim bir şey.
Estağfurullah. Çok güzel şeyler sordun. Bayağı kuşaklar 101 yaptık
101
bence.
101 yaptık çünkü olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bitmiyor yani bu, evet, öğrenmek, bilmek yetmiyor. Hiçbir zaman bitmiyor.
Zaten podcastler biliyorsun evergreen, yani mütemadiyen uzun yıllar dinlenecek yayınlar. Belki Ali ve Leyla ebeveyn olduklarında bu yayını dinleyecekler inşallah. Ve o zaman diyecekler ki vay be, biz ebeveyn değilken konuşulan şeyler hala bugün geçerli.
Aynı şeyi,
o yüzden bunlar işe yarayacak kavramlar diye düşünüyorum.
Bugün Evrim Kare bir bölüm kaydettik. Evrim Kur'an konuğumdu. Araştırmacı yazar. Mayıs'ta kitabı çıkıyor. Imposter Sendromu. Lütfen alın ve okuyun. Eski kitaplarını da okuyun. Podcast'ini dinleyin. 3+3 bence müthiş. Gerçekten çok şey öğreniyorsunuz. Bugün birazcık kuşak farklılıklarına bakmaya çalıştık. Size birazcık ilham olmuşuzdur diye ummak istiyorum. Evrim'e çok teşekkür ediyorum. Ve Laylu ve beni kapatırken herkese hoşça kalın diyorum. Yeni bir bölümde yeni bir konukla görüşmek üzere.